Ayrım 12.
Sayfa 120. Dergaha bağlı bir Milli Eğitim Bakanı. Ne deniyor? Cumhuriyet Müslümanları ezdi. Bu nasıl ezme ise, Milli Eğitim Bakanlığı neredeyse bir dergâhtan diğerine geçiyordu sanki. Kenan Rifai'nin müridi Esat Sagay gidiyor, Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin müridi Hasan Ali Yücel geliyordu. Ünlü şair Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel'e ilerideki sayfalarda genişçe yer vereceğiz. Şimdi konuyu fazla dağıtmayalım, bu meseleyi ileriki sayfalara bırakalım. Kenan Rifai'nin müritleri arasında babası Katolik bir papaz olan yazar Sofi Huri, Keldani Patrik Vekili Monsenyör Abid Efendi gibi Hristiyanlar da vardı. Kenan Rifai'nin yaşamını yazan dört kadın yazardan biri olan Sofi Huri, Hristiyanlıktan dönmüş Müslümanlığı seçmiş ve Kenan Rifai'nin müridi olmuştu. Aynı zamanda ABD kökenli Hristiyan misyoner örgütü American Board adlı kuruluşun Türkiye'deki yayın evi Red House'un editörüydü. Yayın evi Sofi Huri'nin editörlüğünde Rabiatül Adeviye, Kebir'den Seçme Şiirler, Hallacı Mansur gibi eserlerin yanı sıra tasavvuf aleminden simalar serisi çıkardı. Sofi Huri bu ABD patentli misyoner örgütünde Türkiye'deki insanları Müslüman yapmak için mi yoksa Hristiyanlaştırmak için mi çalışıyordu karışık bir konu. Sabetayist Yeşil Yol Tarikatı. Hatice Hanım'ın mutlu edemediği tek kişi eşiydi. Belki kocası eşindeki bu evliyalığın farkındaydı ve hiçbir zaman ona sahip olamayacağını ve onun yanında yetersiz kalacağını biliyordu. Bu arada Hatice Hanım'ın oğlu Kenan Medine'ye gitmek ve Muhammed Peygamber'in huzurunda bulunmak aşkıyla yanıyordu. Ancak bu seyahati yalnız başına değil annesiyle yapmak istiyordu. Ancak Hatice Hanım'ın eşi gitmesine izin vermiyordu. Bunun üzerine Hatice Hanım'ın aklına bir fikir geldi. Kocasına karşı olan vazifelerini hiçbir zaman onun istediği şekilde yerine getiremediğini biliyordu. Nasıl getirebilirdi ki? Kendisinde kendisine ait olan hiçbir şey bulamıyordu ki. Onun tüm benliği ve yaşamı Allah yoluna adanmıştı. Fakat kocasına yeni ve genç bir eş verebileceğini biliyordu. Öyle de yaptı. Kocası artık mutluydu. Böylece anne oğul Medine'nin yolunu tuttular. C.A. Helminski, Sufi Kadınlar Saklı Bir Hazine, 2004, sayfa 368-369. Kenan Rifai'nin biyografisinde babası hakkında nedense hiç bilgi yok. Diğer yanda yaşamında olduğu gibi hayatını anlatan kitaplarda da annesi Hatice Cenan Hanım'dan böylesine ayrıntılarla bahsedilmekteydi. Evet, Hatice Cenan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra bir daha hiç evlenmedi. Ama oğlu Kenan Rifai'nin dört eşi vardı. Semiha Cemal, Güzide, Lütfiye ve Behice. Dipnot. Rivayet midir bilinmez. Osmanlı Sultanı Abdülaziz diplomatik anlamda yurt dışına ilk çıkan padişahtı. Osmanlı heyeti Paris'te İmparator 3. Napolyon'un eşi Öjenya'nın eleştirisiyle karşılaşır. Dört kadın sizlere fazla gelmiyor mu? Hazır cevaplığıyla bilinen Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa hemen yanıt vermiş. Haşmet Meap, dört kadının en güzeli kocasıyla ilgilenir, ikincisi ev işlerine bakar, üçüncüsü misafirlerle uğraşıp toplum hayatını idare eder, dördüncüsü ise çocuklara bakar. Eğer dünyada Zat-ı Haşmet Penahileri gibi bu dört meziyetin dördünü de üzerinde toplamış bir kadın bulabilsek herhalde onunla yetinirdik. Kenan Rifai'nin eşleri öyle sıradan kadınlar değildi. Semiha Cemal, Kenan Rifai'nin halifelerinden Şeyh Cemal Bey ile müritlerinden öğretmen Nazlı Hanım'ın küçük kızıydı. Selanik'in ünlü ailelerinden Evrenoslar'ın çocuğuydu. Selanik'le Evrenoslar büyük bir aileydi. Vahiy gelen Selanikliler. Burada araya girip vahiy gelen Selaniklilerden bahsetmek istiyorum. Bu Selanikliler ilginç insanlardı, dinle ilişkileri de çok farklıydı. Bunlardan birini size tanıtmak istiyorum. Ankara'da devlet planlama teşkilatına çalışırken Allah'tan vahiy geldiğini açıklayıp peygamber olduğunu iddia eden tıpkı Sabetay Sevi gibi fiziken uçan, Cebrail'le karşılaşan, Hazreti Muhammed'le namaz kılan, Mihr Vakfı'nın kurucusu, Denizli'de Yerel Nur TV adlı televizyon ve radyo kanallarının sahibi, internette University of Allah'ı, Allah'ın üniversitesi kuran ve rektörlüğünü yapan İskender Erol Evrenesoğlu, doğumu 1933, soyadından da anlaşıldığı gibi bu aileye, Evrenoslara mensuptu. ABD 1990-1991, Azerbaycan 1991, Almanya 1992, Belçika 1992 gibi ülkelerde seminerler vermişti. Başta Risalet Nurları olmak üzere toplam 27 kitabı vardı. Bu kitaplarda söylediği hep aynıydı. Dinlerin birliği projesini hayata geçirmeliyiz. Zamanla Erol adını atıp Ali ismini almıştı. Ayrıca soyadı olan Evrenes oğlunu da Mihir yapmıştı. Yani o artık İskender Ali Mihir'di. Kitabın ilerleyen bölümünde Mevlevi, Melami, Evrenosszadeleri de yakından tanıyacaksınız. Ama size bir başka Selanikliği daha tanıtmak istiyorum. Abdurrahman Giray Atatürk. Sabet Ayıs olduğunu saklamıyor. Sadece yabancı bir kadınla evlendiği için dışlandığını söyleme gereği hissediyor. Dipnot. Abdurrahman Giray Atatürk'ün Bülbül Deresi mezarlığındaki bazı akrabaları şunlardı. Abdurrahman Eren Atatürk 1934-1953, Muzaffer Atatürk 1897-1940. Abdurrahman Giray Atatürk 1927 İstanbul doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'ye gitti. Oklahoma Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği ve ardından da Michigan Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Uzun yıllar ODTÜ'de İngilizce dersleri verdi, emekli olunca ABD'ye yerleşti, ne olduysa orada oldu. Söylediğine göre 1982 yılının bahar ayında başlayarak sonbahara kadar 64 vahiy gelmişti. Gelen vahiyleri unuturum diyerek küçük kağıtlara not etmişti. Bu vahiyleri 1990 yılında In His Name, onun adına kitabında topladı. Ardından Yeşil Yol tarikatını kurdu. Ona göre aslında Hazreti Musa'ya 10 değil 13 emir bildirilmişti. 11.'si komşularınızla her şeyi paylaşındı, diğer ikisi henüz bilinmiyordu. Yeşil Yol yeni bir din değildi, tarikattı. Dinleri reddetmiyordu, iyi yönlerinin alınması gerektiğini belirtiyordu. Ortak bir yolda birleşmenin zamanı gelmiştir. Şeyh Atatürk müritlerine emretmiyor, davet ediyordu. Eğer doğanın tahribatı bu şekilde sürerse dünya 2200 yılında kıyamete sahne olacaktı. Atatürk'ün formülü vardı. Y eşittir tan x nokta nokta nokta y. Y teknolojik gelişmeyi, x zamanı gösteriyordu. Tüm bunların tanjantı alındığında kıyamet tarihi çıkıyordu. Sloganları bile vardı. X ekseni üzerindeki tanjant seni bekliyor. Meali kıyamet gelecektir. Yeşiller, size de çok büyük iş düşüyor. Bu kez insanlığı kurtarmak görevi size verildi. Bu kez Nuh'un gemisini sizler hazırlayacaksınız. Tarikatın bayramları diğer dinlerden farklıydı. 6-8 Mayıs tarihleri arasındaki vahiy bayramıydı. Kırlara çıkılıp piknik yapılarak ağaç dikilerek kutlanacaktı. Ne ilginç, Sabet Ayseviye 11 Haziran 1648'de vahiy gelmişti. Sen İsrailoğullarının kurtarıcısı, Davud'un oğlu Yakub'un tanrısının kutsadığı Mesih'sin. İsrailoğullarını kurtarmak, onu dünyanın dört bir köşesinden toplayıp Kudüs'e getirmek senin kaderindir. Sabet Ayisler bugünü bayram olarak kutluyorlardı. Selanik'teki dönmelerin 20. yüzyılda da bu bayramı kutladıkları biliniyor. Belki de bugün İstanbul'daki dönmeler tarafından da hala kutlanmaktadır. Bu olayın anısına ve Sabet Ay'ın onuruna söylenen ilahilerden biri günümüze dek gelmiştir. Tanrı İsrail'i unutmadı ve Emire'nin kutsanması tamamlandı. Onun kutsanmış gününde Şehine huzur buldu. John Freely, Kayıp Mesih, 2001, sayfa 40. Burada Emire adı İbranice'de Efendimiz ve Kralımız, ihtişamı yücelsin anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinden oluşan ve Sabet Ay'ın müritlerinin ona verdiği bir addır. Adı geçen eser sayfa 29. Yani Sabet Ayseviye müritleri Emire diyordu. Dipnot. Hatırlar mısınız, 1996'da Emire Ersoy Kalkancı diye biri vardı. Hani üniversitelerde okumuş zengin bir ailenin sosyetik kızı olmasına rağmen Şeyh Ali Kalkancı ile evlenmişti. Aciz Mendi Dergah Şeyhi Müslüm Gündüz'ün torunu yaşındaki Fadime Şahin'le uygunsuz bir durumda basılmalarıyla başlayan olaylar karmaşık meseleleri gözler önüne sermişti. O yıllar televizyon haberlerinde mide bulandıracak kadar çarpık cinsel ilişkiler gösteriliyordu. İşin garip yanı, Müslüm Gündüz'ün Fadime Şahin'le basıldığı evin sahibi Türk İslamcı Hüseyin Üzmez'di ve o da birkaç yıl sonra torunu yaşında genç bir kızla dünya evine girdi. İnsan genç kızlarla ilişki kuran bu Müslümanları anlamakta zorlanıyor. Keza gazeteci Fehmi Korun'un kayınpederi Süleyman Karagül'le de Kırgızistan'da 18 yaşında bir Kırgız kızıyla evlendi. Selanikli Şeyh Atatürk'ün Yeşil Yol tarikatı cinselliğe farklı bakıyordu. Seksten doğacak kıskançlık hayvanlara terk edilmiş bir içgüdüdür. Bilimsel mantığın önderliğini kabul eden liberal insanlara yakışmaz. Bizde tam bir liberalleşme, bir centilmenin yeni tanıştığı bir hanımefendiyi nasıl bir akşam yemeğine davet etmesi bir incelik olarak telakki edilmekteyse, aynı incelikle sekse davet edebilmesi de mümkün olacaktır. Kocası ölen dul kadının seks ihtiyacı tarikat sayesinde giderilecekti. Böylece seks dürtüsüyle cemaat dışı erkekle ilişki kurması engellenecekti. Uzatmayalım, bakalım ABD'den bize daha ne dinler, tarikatlar ihraç edilecek. Mesut Yılmaz'ın annesi. Dönelim bir başka Selanikli'ye. Kenan Rifai'nin eşi Semiha Cemal dadılarla büyümüştü. Küçük yaşında evlendirildi çünkü şeyhi aşık olmuştu. Evliliği döneminde de öğrenimini sürdürdü. Kenan Rifai genç eşinin öğrenim görmesine hiç itiraz etmediği gibi onu teşvik de etmişti. Semiha Cemal Darülfünun'un felsefe bölümünü bitirdi. Fakülteye asistan oldu. Daha sonra liselerde öğretmenlik yaptı. Aşk Peygamberi, Aşk ve Gül Demeti adlı kitapları yazdı. Mark Aurel, Hippias, Kriton, Apoloji, Otifon gibi klasikleri tercüme etti. Annesi Nazlı Hanım gibi ablası Behire Emre de müritti. Behire Emre'nin kocası Mehmet Zeki Emre de müritti ve İstanbul Kız Lisesi müdürüydü. Bir diğer eş Güzide Hanım, Doktor Rifat Osman Bey ile Meşahir-ül Nisa ve Nimetül İslam gibi eserlerin yazarı Hadiye Hanım'ın kızıydı. Dedesi Hacı Zihni Efendi Galatasaray'da Kenan Rifai'nin Arapça öğretmeniydi. Bir başka eş Lütfiye Hanım'dı. Dördüncü eş Beyici Hanım ise dergâhta yemek işlerine bakardı. Kenan Rifai'nin eşlerine valide deniyordu. Ne diyordu Cahit Uçuk, anımsayalım. Kenan Rifai tekkesine gittim. Adamın gözlerine baktım. Vel fecir okuyor. Dört tane de karısı var. Her biri bir tarafını ovuyor. Bizim kızların şeyhi bu. Karşısında oturup hayran aynen bu manzarayı izliyorlar. Beni de bu Rifai tarikatına sokmak istiyorlar. Ben kabul etmedim. Cahit Uçuk Kenan Rifai'ye bağlanmayı içine sindirememişti. Peki bu durumu iyi okullarda okumuş eğitimli kadın müritleri nasıl kabullenmişti? Kadın müritleri arasında bakın kimler vardı? 1905 İstanbul doğumlu yazar Türk Ev Kadınları Derneği kurucusu Samiha Ayverdi. 1922 Konya doğumlu DTCF mezunu gazeteci yazar Nezihe Araz. 1902 Uzunköprü doğumlu Almanya'da filoloji master'ı yapan öğretim üyesi yazar Safiye Erol. Dipnot: Safiye Erol'un babası İstanbul'da Düyun-u Umumiye İdaresi'nde çalışıyordu. Kızını Fransız mürebbiyeler okuluna verdi. Başta Safiye Erol'un annesi İkbal Hanım olmak üzere Bektaşi'ydiler. Beyoğlu Alman Lisesi'nden sonra Almanya'ya giden Safiye Erol, üniversite eğitiminin ardından Deniz Kuvvetleri Çarkçısı M. Nurettin Erol'la evlenir. Şiir ve hikaye yazan Safiye Erol'un Ülker Fırtınası adlı romanı hayli ses getirir. Romanın kahramanı Nuran Yerli'nin şu sözüyle şöyle başlar: Ben Yehuda'yı gördüm. 1948 yılında Kenan Rifai dergahına bağlanır. 1897 Halep doğumlu Hristiyan bir papazın kızı Gaziantep Amerikan Koleji İngiltere Cambridge mezunu çevirmen yazar Sophie Huri. 1898 İstanbul doğumlu Damde Siyonu ve Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olan, felsefe öğrenimi için Almanya'ya giden, çeşitli çeviriler yapan liselerde öğretmenlik görevini yürüten Şaziye Beringkurt. 1913 Fransa Nancy doğumlu çevirmen Zühre Uluant. Bu kadın müritlerin arasında biri daha vardı ki onun oğlu gün gelecek başbakan olacaktı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz da Kenan Rifai'ye intisap etmişti. Dipnot: 34 yaşındaki Hasan Yılmaz, dükkan komşusu İspartalı Raşit Özbarlas'ın kızı, 20 yaşındaki Güzide'ye ilk gördüğünde aşık olmuştu. Güzide'nin annesi Rumelili Vasfiye Hanım'dı. Hacı Raşit Bey tipik bir iç Anadolu'luydu. Vasfiye Hanım ise eşinin tersine dışa dönük bir kişilikti. Güzide de ona benziyordu. Güzelliğinden emin, girdiği yerde başlarının kendisine dönmesinden memnun olan, gezmeyi, takmayı, takıştırmayı, lüks yaşamayı seven bir genç kızdı. Faruk Bildirici, Hanedanın Son Prensi, sayfa 27. Güzide Hanım dergaha bağlanmıştı ama öyle sandığınız gibi değildi bu dergah. Başı açıktı, makyaj yapıyordu, İstanbul'da otomobil kullanan nadir hanımefendilerden biriydi. Mesut Yılmaz'ın teyze kızları Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne görevli İnci Derman ve Çiçek Derman'da Rifai Dergahı'nın müdavimlerindendi. Doçent Doktor Çiçek Hanım'ın Türk Tezyidi Sanatlarında Motifler adlı kitabı dergahın sahip olduğu Kubbe Altı Neşriyat'tan çıktı. Anlamak zor, bu kadar eğitimli modern yazar kadınlar şeyhlerinin dört eşli olmasını nasıl kabulleniyorlardı? Aslında bu kadın yazarların eserlerini okuduğunuzda bu kabullenişin ipuçlarını yakalayabiliyorsunuz. Türkiye'deki birçok muhafazakar gibi bu kadın yazarlar da kadın hakları ve feminizm gibi kavramlardan rahatsızlık duyuyorlardı. Samiha Ayver diye göre kadın ile erkeğin fizyolojik ve psikolojik olarak birbirlerinden farklı olmaları, hakları arasında da fark olmasını gerektiriyordu. Yaratılışından ötürü erkekten farklı olan kadın haklarını zorla değil liyakat kazanarak almalıydı. Mahremiyeti koruyarak batılı kadınların kılık kıyafetini giyen, başörtüsü konusunda modernliği savunan Kenan Rifai dergahı kadınları, kadın özgürlüğü konusunda hayli gelenekçiydi. Ancak Kenan Rifai'nin müridi bu kadın yazarların haklarını yememek lazım. Evden çıkmayan, çalışmayan erkeklerle konuşmanın bile günah olduğunu düşünen Müslüman kadınların günlük hayatın içinde var olmalarında katkıları vardı. Ama bu noktada uzun bir not eklememiz gerekiyor. Yahudi kadın önder. Uzun bir not. Türkiye'de Müslüman kadınların iş, eğitim ve sosyal alanlardaki yeri ne olmalıdır sorusunun yanıtını buldukları yazarlardan biri de Meryem Cemile'ydi. Sanmayın ki Meryem Cemile Kenan Rifai dergahı mensubu kadınlarından farklıydı. Hayır, üstelik Meryem Cemile'nin Feminist Harekete Karşı Müslüman Kadın adlı kitabı Müslüman kadının konumunu daha da aşağıya çekiyordu. Kadınlar kendilerini evlerindeki görevlerine adamalıydı. Ne acı ki Milli Gazete günlerce Meryem Cemile'nin bu kitabından pasajlar yayımlamakta hiç sakınca görmemişti. Öte yandan siyasal İslam'ın gelişmesinde Meryem Cemile gibi Müslüman yazarların katkısı göz ardı edilemez. Bu konuya girmeden önce sanıyorum Meryem Cemile'yi tanıtmamız gerekiyor. Ailesi Adolf Hitler iktidar olmadan önce Almanya'yı ilk terk eden Yahudilerdendi. ABD'ye gittiler. Meryem Cemile 1934'te New York'ta doğdu. Felsefe eğitimi gördü, önce Yahudilikten Hristiyanlığa döndü ama aradığını bulamadı. 1959'dan itibaren Margaret Marcus adıyla İslam'ı öven makaleler yazmaya başladı. 1961'in Ramazan ayında Müslüman olduğunu açıkladı. Pakistanlı bilginlerden Seyyid Ebu'l-Ala el-Mevdudi'nin daveti üzerine bu ülkeye gitti. Mevdudi'nin yakın arkadaşıyla evlendi. Yazdığı kitaplar İslam dünyasına büyük etki yaptı. Hemen her kitabı Türkçe'ye çevrildi. Kitaplarının özünü milliyetçilik kötüdür, ümmetçilik iyidir oluşturuyordu. İslam'ın en büyük düşmanı milliyetçilikti. Meryem Cemile bu görüşlerini ne zaman söyleyip yazmıştı? İsrail'e karşı Baas hareketinin başını çektiği Arap milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği bir dönemdi. Meryem Cemile'nin şeyhi Pakistan'daki Cemaat-i İslami'nin kurucusu Mevdudi, Pakistan milli hareketini milliyetçi layık bulduğu için radikal İslamcı bir muhalefet oluşturdu. Modern dünyadaki bütün toplumları şeytani, lanetli, ahlaksız ve günahkar bulan Mevdudi'nin gelenekselcilikten çok siyasi yönü ön plana çıkardığı İslamcı bir söylemi vardı. İslamcı akımların önemli teorisyenlerinden biriydi. Ama diğer yanda Suudi Arabistan Kralı İbn Suud'la çok samimiydi. Medine'de bir İslam üniversitesi kurulması ve Kabe'nin örtüsünün hazırlanması gibi konularda işbirliği yapıyorlardı. Modern hayata düşman Mevdudi hastalandığında soluğu Londra'da alıyordu. Hilton Oteli'nde kokteyllere katılıyordu. Duyumsal arzu uyandıran, ahlakı tehdit eden, boş vakit zamanı eğlenceleri, sinema, tiyatro ve güzel sanatlara karşı çıkan Mevdudi, İtalyan ve Alman televizyonlarına röportaj vermekten çekinmiyordu. Milliyetçi hareketlere karşı radikal İslami bir söylem tutturan Mevdudi'nin örgütü, Cemaat-i İslami, bugün Almanya'daki İslam Konseyi, İngiltere'deki İslam Partisi ile bağlantılıdır. İşte Meryem Cemile bugün radikal siyasi İslamcıların el üstünde tuttuğu bu Mevdudi'nin öğrencisiydi. Uzatmayayım, Soğuk Savaş döneminde milliyetçiliğe ve komünizme karşı ortaya çıkan radikal siyasi İslamcı örgütlerin, Taliban gibi, CIA tarafından nasıl kurulduğunu sanıyorum biliyorsunuzdur. Görünmez eller Meryem Cemile'nin kitaplarını o yıllarda tüm İslam coğrafyasında bedava dağıtıyordu. Türkiye'de 1960'ların ortasına kadar İslami harekette milliyetçilik, ulusalcılık karşıtı tek bir söylem yoktu. O halde sormamız gerekiyor. 1965'ten itibaren ortaya çıkan milliyetçilik, ulusalcılık karşıtı İslamcı yazarlar, gruplar kimlerden etkilendi? Başbuğ Alparslan Türkeş o yıllarda parti ideolojisinin omurgasını oluşturan eski pagan, şaman ve Türkçü çizgisini değiştirip milliyetçiliğin yanına neden İslam'ı ekleyiverdi? Türkçülüğün sembolü Bozkurt ortadan kaldırılıp yerine İslam'ın sembolü Hilal neden yerleştirdiverdi? Nereden çıktı bu dokuz ışık aşkı? Önceleri İslamiyet'i Arap ırkının yayılmacı ideolojisi olarak gören Türkçüler nasıl bir gecede kulvar değiştirdi? İslam soğuk savaş döneminde Batı'nın kullandığı en önemli silahlardan biri haline nasıl geldi? Kimlerin çabası oldu bu konuda? Meryem Cemile bunlardan sadece biriydi. Meryem Cemile sadece kişisel arayışlarıyla birkaç defa din değiştirip sonunda Müslüman olsaydı bu kitabın konusu olmazdı. Benzerlerinden binlerce var ama kendini dinin uhreviyatını yaşamakla sınırlamayıp siyasal İslam'ın bir ideoloğu olmaya karar vererek Arap milliyetçilerinin Fransız ve İngiliz işgaline karşı mücadele verdikleri bir dönemde karşılarına ümmetçilikle çıkması onu konumuz haline getiriyor. Dün Meryem Cemile vardı, bugün Amerika'da karma namazı savunan Amina Vedud, Esra Numani var. Dün radikal antikomünist Müslüman kadın gerekiyordu, bugün reformist Müslüman kadın. Yahudi oyununu hep solda arayanlar neden hiç aynaya bakmazlar? Samimi Müslüman hiç düşünmez mi yıllarca Siyonizm düşmanlığını bayrak edinen siyasal İslamcılar bugüne kadar ne yaptı diye? Hiç aklına gelmez mi Mesut Barzani ile İsrail'in Kürdistan'ı kurmak amacıyla yaptıkları işbirliğinin delillerini toplayan Uğur Mumcu'yu öldürmek için neden Müslüman gençler maşı olarak kullanıldı diye? Suikastten birkaç saat sonra İran'ın derhal baş düşman ilan edilişinin analizini yapamaz mı? Veya güya olayı soruşturmak için İsrail'den Mossad ekiplerinin geldiğini bildiren uyduruk haberlerin neden yapıldığı konusunda fikir üretemez mi? Ya da hiç düşünmez mi ülkücüler 12 Eylül zindanlarında siyasal İslam'la nasıl tanıştırıldılar diye? İster milliyetçi, ister İslamcı, ister bir başka siyasal kimlikte olsun, bu idealist çocuklar neden hep aynı düşman üzerine gönderiliyor? Solla ne alıp veremedikleri olabilir bu çocukların? Geçelim. Sabetayistlere düşmanlığının nedeni merak konusu. 7 Temmuz 1950'de vefat eden Kenan Rifai, arkasında Kazım Karabekir'in kızı Timsal Hanım başta olmak üzere çoğunluğu kadın yüzlerce mürit bıraktı. İşin garip yanı bu müritlerin çoğu birbiriyle akrabaydı. Kenan Rifai'nin yaşamındaki en önemli isimlerden biri Galatasaray'dan sınıf arkadaşı İstanbullu Doktor Server Hilmi'ydi. Bu dostluk öylesine uzun ömürlü ve yakın oldu ki her ikisi de Büyük Aksoy soyadını aldı. Yazdığımız gibi Kenan Büyük Aksoy günlük yaşamda Kenan Rifai adını kullanıyordu. İki aile kız alıp verdiler. Kenan Rifai'nin kızı Aliye, Doktor Server Hilmi'nin torunu Sedat Büyük Aksoy'un oğlu Profesör Doktor Ziya Cemal Büyük Aksoy ile evliydi. Torun Cemil Büyük Aksoy ise Nezih Araz'ın kız kardeşi Vecih Araz'la evliydi. Çift yıllar sonra Toronto'ya yerleşti. Doktor Server'in eşi Sabiha Hanım ile kayınvalidesi Münire Hanım da müritti. Dergahın idaresi yıllarca Münire Hanım'ın kontrolünde oldu.